Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programında Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını anlatmaya çalışıyoruz. Hocamızdan dinliyoruz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu hadiselerden neler çıkartacağız? Bu hadiseler bize neler anlatıyor? Biz böylesi hadiselerle karşılaştığımızda Yusufça nasıl davranabiliriz? Bunun için hangi hazırlıkları yapmamız gerekir? Bunlardan bahsetmeye çalışıyoruz. Kıymetli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam.
Sağ.
Allah razı olsun. Geçtiğimiz hafta Yusuf Aleyhisselam'ın zindandan çıktığı ve çıktıktan sonra tekrar Züleyha ile evlenmesini ve kardeşleriyle buluşma anını konuşmuştuk. Tam da kardeşleriyle buluşma ve kardeşlerine erzak vermede verirken bir plan yapmıştı. O planı anlatacaktık. Vaktimiz dolmuştu. Bu hafta oradan devam ediyoruz hocam.
İnşallah.
Kendisini kuyuya atan ve işte ailesinden uzaklaştıran kardeşlerini affedip onlara erzak yardımında bulunup hatta daha ötesine geçerek onları tekrar sahiplenen bir Yusuf'u konuşacağız. İnşallah. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı konuşacağız ve o gönlü konuşacağız aslında. O nasıl bir gönül, nasıl bir nefis terbiyesi ki o hadiseyi bir kenara bırakıp böyle davranabiliyor. Biz buradan belki de bugün affedici olabilmeyi, affedebilmeyi konuşacağız belki de, değil mi hocam?
İnşallah. Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala Resulillah Muhammedinil Emin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve ba'd. Sizin de buyurduğunuz gibi güzel bir ifade oldu o. Aslında Yusuf gibi affedici olma ve afla hayat sürebilme. Nasıl kazanırız bunu? Yine söylediğiniz gibi bir nefis terbiyesi bu. Bir nefis tezkiyesi o. Allah'ın nebisi, Allah'ın peygamberi bize üsve-i hasene, güzel örnekler, o örneklerin karşılığını biz hayatımıza nasıl tatbik ederiz? Tabii önce olayı bir hatırlamak lazım, isterseniz oradan
evet,
başlayalım.
Buyurun hocam.
Malumunuz bir rüya vardır. Rüyadan sonra Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın artık sarayda rüyanın neticesinde oluşacak olan o 7 yıl bolluk ve 7 yıl kıtlık döneminin bir hazırlığı yapılacaktı. Hazreti Yusuf Aleyhisselam artık oraya bir vezirlik kazan almıştı. O vezirliğin karşılığında da yapacağı şeyler vardı. Tabii kıtlık bölge için genel bir yapıdaydı. Kenan bölgesine de uğradı. Oralarda da yine kıtlık başladı. Aile yiyecek bir şey bulamayınca, ellerindeki mahsul de yeterli kalmayınca tabii duydular. Mısır'a ticarete gelenler vardı. Hı hı. O ticaret kervanlarının getirdiği haberle Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın bulunduğu Mısır bölgesinden erzakın olduğu ve bu şekliyle zahireye ihtiyacı olana İşte buğdaydan verildiğini, ihtiyaç sahibine para karşılığında satıldığından bahsettiler. Kardeşler bir araya gelip babalarına biz de gidelim dediler. Hazreti Yakup Aleyhisselam da hadi durmayın dedi. Onları yolcu etti. Tabii uzun bir yolculuk sonrasında Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a geldiler. Neticede onlar Hazreti Yusuf'u tanımıyorlardı. Karşılarındakinin kardeşleri olduğunu bilmiyorlardı. Hazreti Yusuf Aleyhisselam onları gördüğü zaman tanıdı.
Hazreti Yusuf Aleyhisselam tanıyor.
Hazreti Yusuf Aleyhisselam tanıyor. Çünkü gelen kardeşler Kenan bölgesinden geliyor. Artı onlarda bazı farklı duruşlar var. Çünkü giyimleri, kuşamları, tavırları, davranışları, fiziki özellikleri ve güzellikleri diğerlerinden kendini fark ettiriyor. Yani o bölgenin yaşayan insanından biraz daha farklı insanlar oldukları da fark ediyor.
Tam onu soracaktım. Yani fiziki özellik olarak Yusuf Aleyhisselam'ın hatıralarında kalan bir iz mi var ki?
Tabii, yani şöyle, genelde zaten İsrailoğullarının oradaki topluluğun giyimi kuşamı diğer topluluğa göre biraz daha güzel. Biraz daha böyle alımlı. Tabii onlar Mısır diyarına gelecekleri için daha böyle güzel bir şeyle onlar bir yol elbisesi ediniyorlar. Ve geldiklerinde de önce saraya gelmeden erzakı zahireyi istemeden önce de yine bir kendilerine çeki düzen veriyorlar. Bu hal kendilerini gösteriyor zaten, fark ediliyorlar. Bunu yine şeyde görüyoruz. İkinci istemeye geldiklerinde Hazreti Yakup Aleyhisselam onlara bir takım tavsiyelerde bulunacak. Orada inşallah bunu göreceğiz. Burada tabii Yusuf Aleyhisselam kardeşleri huzura geldiği zaman onlar tanıyamadı. Hazreti Yusuf Aleyhisselam onları tanıdı. Sonrasında kıtlık sebebiyle ne kadar erzaka ihtiyaçları duyuluyorsa o kadar erzak veriliyordu. Böyle bir hal vardı. Hazreti Yusuf burada bir siyasi bir duruş, ilmi siyaset diyoruz bunun adına, sordu. Kiminiz var, kiminiz yok diye. Onlar babalarının olduğunu ve ardından da bir de kardeşlerinin olduğunu söyleyince, o zaman dedi, babanızı ben ihtiyardır, çok yaşlıdır, gelemeyebilir, mazur görüyorum. Ancak kardeşiniz için şimdilik bir pay veriyorum. Bir daha da gelişinizde kardeşinizi getirmezseniz o payı da alamazsınız dediydi. Tabii kıtlık çok ağır olduğu için onlar bir dahaki gelişte kardeşi de getirmeyi kabul ettirecekler. Hazreti Yakup Aleyhisselam'a gelecekler. Yalnız burada ayet-i kerimenin ifadesiyle senuravidu anhu ebahu ifadesi var. Yani ben babasından onu isteyeceğiz ifadesi var. Burada benim dikkatimi çeken şu olmuştu hocam. Zorda kaldıkları zaman, bir sıkıntıya düştükleri zaman ya da kendileri sorumluluk almak istemedikleri zaman babası ifadesi kullanıyorlar. Ya da onun babası, o babası, babası gibi ifadelerle geliyor devamlı ayetlerde. Ancak kendi işlerine geldiği zaman, kendi menfaatlerine geldiği zaman da ya ebeti ifadesi orada, babacığım ifadesi kullanıyorlar. Yani burada çocukların aslında kardeşlerine ve babalarına bakışları ayetle de bize sanki gösterilmiş oluyor. Hazreti Yusuf Aleyhisselam onlara istedikleri haliyle gereken sermayeyi yükledi ve Zaire'yi bineklerine yüklettirdi. Ancak tekrar gelmelerini istiyordu. Yani o gittikten sonra tekrar geri dönmeleri gerekiyordu. Çünkü Bünyamin'i alıkoymak istiyordu. Onun yanında tutmak istiyordu. Tabi bu da Cenab-ı Hak tarafından Hazreti Yusuf'a öğretilen bir durumdu. Onlara sermayelerini, yani getirdikleri buğday karşılığındaki ücretlerini çuvalların içerisine koydurtturdu. Kendisi cebinden ödedi onlara verdiği buğdayın parasını. Hazreti Yusuf Aleyhisselam burada erzakın başında dağıtan olmasıyla birlikte, yani orayı organize eden de bir vezir olmasıyla birlikte, ben buranın veziriyim, hani bal tutan parmağını yalar muhabbetiyle değil, burada bir sorumluluk vardır, bir toplumun üzerimde sorumluluğu vardır, bunun Allah bana hesabını sorar duruşuyla durduğunu görüyoruz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam onlara vermiş olduğu erzakın ücretini, kendi aldığı ücreti, kardeşlerinden aldığı parayı içlerine koydurup geri gönderiyor ama ücretin parasını kendisi ödüyor. O şeyin, zairenin parasını kendisi ödüyor.
Şimdi geçen hafta bahsetmiştik. Hazreti Yusuf Aleyhisselam bir rüya görüyor.
Evet.
O rüya neticesinde işte 7 yıl
önce bolluk olacak.
Sonra 7 yıl kıtlık olacak. Hatta 7 yıl bolluk döneminde bir biriktirme usulü vardı.
Tabii.
O usule göre bir birikim yapıldı. Ve o bölgedeki tüm insanlara buradan bir işte buğday, arpa vesaire, tahıl
satılıyor.
Satılıyor muydu, veriliyor muydu?
Satılıyor
yani
hocam.
Diğer insanlar da parayla alıyorlar, öyle mi?
Tabii ki. Yani hem toplum içerisinde o bölgede iki grup insan var. Bir, yurdun içerisinde olanlar var. Yani memleketin içinde olanlar var. İkincisi, dışarıda olanlar var. Dışarıda olanlar izinle giriyorlar ve kendi şahıs sayısınca beyanda bulunuyorlar ve ücretince karşılık alıyorlar. İçeride olanlar da İki şekilde taksim ediliyor. Birincisi, bu 7 yıl bolluk döneminde devlete mahsulden teslim edenler var. Onlar ücretsiz alıyorlar mahsul teslim ettikleri için. Bir de mahsul teslim etmeyenler var. Onlar da ücretli alıyorlar. Hatta Hazreti Yusuf Aleyhisselam oradaki zenginlerin baskıcı, insanlar üzerindeki o despot tavrını bu şekilde kırıyor. Yani bir nevi köleyi varlıklı bir insan haline getiriyor. Varlıklı insanı da o hale düşürüyor. Yani onlar eşitleniyor toplum içerisinde.
İmece usulünü
yani biraz farklı çalıştırıyor Hazreti Yusuf Aleyhisselam.
Şimdi şöyle bir şey diyebilir miyiz hocam o zaman? Az önceki işte kendi kardeşlerinin almış olduğu tahılın, buğdayın, arpanın parasını kendisi veriyor.
Evet.
Sözüne ilaveten böyle bir tehlikenin farkındasınız.
Evet.
Yani bir kıtlık gelecek.
Evet.
Bunun farkındasınız, bunu tespit ediyorsunuz ve o kıtlık geldiğinde insanların aç kalmaması için bir organizasyon yapıyorsunuz.
Hazırlık yapıyorsunuz,
bunun başında oluyorsunuz.
Evet.
Ve insanların birbirini kırmadan, birbirini incitmeden bu paylaşımı yapması için yine bir usul tertip ediyorsunuz.
Evet.
Ve tüm bunları idare eden kişi olarak yine aldığınızın parasını veriyorsunuz. Bir idareci modeli.
Tabii ki. Yani bize büyük bir ders burası. Cenab-ı Peygamber nasıl ki Allah'ın vermiş olduğu o humus, beşte bir ganimetler kendisine ait olmasına rağmen İşte ayet-i kerimedeki yes'elûneke anil enfal, kulil enfal lillahi ve rasul dediği, Allah ve Resulüne ait olan beşte biri bile kendi hakikati olmasına rağmen fakire fukaraya, garibe gurabaya dağıtıyor Hazreti Peygamber. Yani onlara kendisi ihtiyacınca, o ondan fazla dokunmuyor. Hazreti Yusuf Aleyhisselam da bir peygamber numunesi. Burada bize bir idari edep öğretiyor aslında. Her ne kadar kendi işimizin başında da olmuş olsak, o iş bize de ait olmuş olsa, bir iktisadi idare ve sorumluluk. Tabii burada bir devlet yönetimi söz konusu, devletin emaneti söz konusu, milletin emaneti söz konusu. Kullandığı her maddenin, her ürünün karşılığını ödeme. Hani Hazreti Ömer için anlatırlar ya, meşhur bir kıssadır. Birisi kapısını çaldığı zaman Hazreti Ömer kapıyı biraz geç açmış. Demişler ki ya o halife, biz bekledik demişler. Hı hı. Biraz önce devletin işleri vardı, onlarla uğraşıyordum. Mum devletin mumuydu. Hı. Yani kandil devletin kandiliydi. Siz geldiniz, o kandili söndürdüm. Şimdi kendi kandilimi yaktım demişti. Yani burada bir büyük bir ders var. Yine oğlu Abdullah, bir ganimet gelmişti. Ya da bir zekat ya da öşür gibi bir erzak gelmişti. Bunlar indirilirken içerisinde zeytinyağı da varmış. Bu zeytinyağını tabii bazen sızar tenekesinden vesairesinden indirirken, işte o küplerden vesaire. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah saçlarına sürmüş. Babası görüyor, yani bu nedir oğlum diyor, nereden çıkarttın bunu diyor. İşte baba diyor, böyle böyle oldu diyor, zeytinyağı elime sızınca ben de saçıma sürdüm. Saçını kestiriyor hocam.
Allah Allah.
Tıraş ettiriyor. Yani sen Beytülmal'den, yani müminlerin kendisine ait olan maldan başında bulunduramazsın diyor. Yani böyle bir aslında emanete sahip çıkma zihniyeti lazım. Yani idarecilerimizin bugün alması gereken rol model, asıl model bu. Bir, Hazreti Peygamber'in ganimetlerdeki duruşu. İki, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın bu zahirenin başındaki yapmış olduğu tavır ve davranış. Ücretini dahi kendisi ödemesi. Üçüncüsü yine Hazreti Ömer Efendimiz'in duruşu. Birçok örneği var. Sadece ben acilde aklıma gelen üç taneyi söyleyeyim hocam, evet, size. Önemli bir model, evinde, önemli bir örnek.
Evinde gece yarısı süte su katmasına engel olan hanımefendiyi gelin olarak
tabii ki
alması.
Tabii ki. Ertesi gün oraya ceza değil, hanımefendiyi istemeye gidiyor. Yani. Böyle bir hanım nereden bulacağız? Allah'tan korkan, Allah'a huşu ile yaklaşan, yani Cenab-ı Hakk'ı şeydeki Cibril hadisindeki ifadesiyle en ta'budallaha ke enneke terahu fe illem tekun terahu fe innehu yarake kısmı. Sen Allah'ı görmüyorsun ama Allah seni görüyor bilinciyle, o farkındalığıyla yaşayan bir toplum, bir nesil aslında. Hocam günümüzde bu savrulmalar görülüyor maalesef. İşte bakkallarda, marketlerde görüyoruz, trafikte görüyoruz, alışverişlerde görüyoruz, ticaretimizde görüyoruz. Hatta namazımızda görüyoruz. Bakıyoruz, bir savrulmuşluk var, bir farkındalığı kaybetme var. Allah'ın huzuruna çıkmış olduğumuzu kaybediyoruz, unutuyoruz. Yani namaz kılarken böyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu hadisi beni çok düşündürmüştür bazen. Kim namaz kılmak için güzel bir abdest alırsa. Şimdi bu ahsenul vudu dediği güzel abdest ne demek diye çok düşündüydüm. Sonra anladım olayı. Mesele şuymuş. Yani kabul edilebilir ya da kabul edildiğini bildiğimiz ibadetin ön hazırlığıymış bu. Onu anladım. Dedim ki demek ki namazın makbuliyeti kabul olması için, çünkü ibadetler kabule muhtaç. O zaman kabul edilir bir hazırlık gerekiyor. Kabul edilebilir çalışma gerekiyor. Ya çok basitinden işte bizler bazı programlar yapıyoruz. İşte böyle sunumlarımız oluyor. Allah nasip ediyor. Bir ön hazırlık yapıyoruz. Bir çalışma yapıyoruz. Orada bir tatlı bir telaşa giriyoruz. O telaşla, o heyecanla programın akışına doğru gidiyoruz. İşte bu da namaz da böyle. İbadetler de böyle. Yani tatlı bir heyecan, tatlı bir telaş, tatlı bir endişe. İşte önümüz Ramazan, da çok uzak değil. Yani onun heyecanına şimdiden yavaş yavaş girmek lazım. Hani vardır ya, 3 aylar geldi heyecanı. Hı hı. Yani bu heyecana yavaş yavaş girmek lazım. Manen bu hazırlığı başlatmak lazım. Tabii biz kuluz ve Cenab-ı Hakk'a kulluğumuzdan hesap vereceğiz. O zaman mezara da bu hazırlıkla gitmek lazım. Bu heyecanla gitmek lazım. Neticede kaçacak yerimiz yok. Her birimizin kapısı son noktada orada. Yani oraya vardığımız zaman huzur-u ilahiye çıkacağımızın heyecanını yaşamamız lazım. Bugünkü savrulmanın, bugünkü çok af buyurun serkeşliğin, insanların birbirine karşı böyle tavrının ya da tavırsızlığının, çok değişik bir davranış modülünün ortaya çıkmasının ana sebebi Allah ve ahiret ahvalinin, Allah ve ahiret imanının zayıflamasıdır diye düşünüyorum. Var elhamdülillah ama değer kaybına uğruyor, farkında değiliz. Yani bugün çok Efendimizin buyurduğu gibi işte insanların üzerine aldandığı iki husus vardır. Bunlardan birisi sıhhat, diğeri boş vakittir buyuruyor Peygamberimiz. Nasıl ki sıhhat gidince insan böyle bir şeyi fark ediyor. İşte bizim belimizde bir rahatsızlık oldu. Bir 15-20 gün bayağı bir imanımı tekrar tazelettirdi bana. Orada anlıyorsunuz o bel ne demek. Bir kulağınız ağrıyor, orada anlıyorsunuz kulak ne demek. O zaman yani mezarda anlamayalım iman ne demek. Yani burada fark edelim yani onu. Allah peygamber gönderdi bize, Kur'an gönderdi bize, kitap gönderdi bize. Bizi uyandırmak için her türlü uyarılarda bulundu. Hatta bunun yanında ara uyarılar var. Bazı musibetler hatırlattı bize. Bazı böyle hastalıklarla kendini hatırlattı bize. Yani bunları atlamamak lazım. Allah korusun, mezarda uyanış sonu ve dönüşü olmayan bir uyanış. Yani Allah mezara girmeden uyanmayı nasip etsin. Hani vardır ya, bir Allah dostu mezara konulduğunda şimdi çıksa ne yapardı diye soruyor. İbrahim Ethem Hazretleri olsa gerek, Allahu alem. Her türlü istifadeyi söylüyorlar. Tövbe ederdi, istiğfar ederdi, infak ederdi vesaire. İşte siz hayattasınız diyor.
Siz yapın.
Siz yapın. Yani bizim burayı atlamamamız gerekiyor. Bugünkü savrulmamızın hem idari anlamda böyle, yani bugünkü devletimizin büyüklerinden başlayalım, kurumlarımızın başındaki insanlardan, işte bizler talebelerimizin başında ya da herhangi ailesinin başındaki bir bireyden, reisten bahsedelim, anneden babadan bahsedelim, evlattan bahsedelim. Her birinin böyle bir unutmuşluğu ortaya çıkmaya başladı. Ve çok hızlı bir sekülerleşme, yani dünyevileşme, konfor sahip olmaya başladı bize. Bunlardan vazgeçemiyoruz. Rahatsızlığımız bizi rahat ettiriyor. Aslında rahatsız olmamız gereken yerlerde rahatsız oluyoruz. Rahat olmamamız gereken yerlerde rahatsız oluyoruz. Böyle değişik bir psikolojiye girdik biz. Allah had getire böyle bazen çaresiz kalıyoruz. Uyarı yaptığımız zaman, ya hocam yine mi başladın nasihat etmeye, yine mi başladın vaaz vermeye duruşuyla, tavrıyla karşımıza çıkıyor insanlar. Halbuki Cenab-ı Peygamber eddinu nasiha buyuruyor.
Din nasihattir.
Din nasihattir. Yani herkese nasihattir. Allah için, peygamber için, kitapları için, müminler için, ileri gelenler için, bütün vatandaşlar için, herkes için nasihattir diyor peygamberimiz. Biz bunu birbirimize yaptığımız zaman ağır geliyor. Taşıyamıyoruz. Uyarılmak istemiyoruz. Hatta Kur'an ta'avunu alel birri ve takva ve la ta'avunu alel ismi vel udvan buyuruyor. Yani iyilikte, güzellikte birbirimizi teşvik, kötülükte birbirimizi sakındırma birbirimizin vazifesi aslında. Buna kontrol diyelim.
Evet, emri bil maruf,
emri bil maruf, nehyanil münker. Ya bu olmak zorunda. Bunlar olmuyor. Şimdi biz Hazreti Yusuf'a baktığımız zaman bir zairenin başında, yani bugün kardeşlerine verdiği 10 kardeş geldi onlar. 10 kardeşe verdiği ikişer çuval diyelim hadi bunun adına. 20 çuval. Hadi 50'şer kilo diyelim. Yani hesap ettiğimizde hocam bir miktar yapıyor. Bu ne kadar yetecek onlara? Belki bir yıl yetecek, belki 1,5 yıl yetecek, belki yetmeyecek bile. O süre zarfında onlar tekrar gelecekler. Ve orada Hazreti Yusuf Aleyhisselam onlara vermiş olduğu erzakın, topladığı erzaka göre oranladığımızda hiçbir şey olduğunu biliyor. Yani biraz önce söylediğimiz gibi Hazreti Ömer'in oğlunun eline sürülen zeytinyağı kadar bile belki değeri yok onun için.
Evet, o belki, kadar tabii ki, birikimin içerisinde çok cüzi bir şey.
Elbette çok cüzi bir şey. Belki o dönemin idarecisine deseydi ki ya kardeşlerime ben bedava vereceğim. Padişahım ya da reisim deseydi.
Hesap sorulmayacak belki.
Seni canın sağ olsun diyecekti belki de. Ama Hazreti Yusuf Aleyhisselam toplumun o halini bildiği için, o kıtlık döneminde bir tek tanenin ne kadar değerli olduğunu bildiği için ve Allah'tan korktuğu, üzerine hak düşmesin diye takındığı tavır çok önemli. Yani bu kıssanın bu hali özellikle yöneticilere bir sesleniş aslında. Yöneticilere bir sesleniş. Bu da çok dikkatli olmak lazım. Nefsi oynatmamak lazım. Nefsi biraz dışarıda bırakmak lazım bu anlamda. Yoksa tekrar dediğimiz hal, yani Cenab-ı Hak o nimeti elimizden aldığında vuku bulmayabiliyor. Nimet kayboluyor. Nimet elimizden gidiveriyor. İmkanları çok iyi değerlendirmek lazım. İnsanlara hizmet için geliniyorsa insanlara hizmeti hedef etmek lazım. Başka tavırla, başka gayeyle, başka hedefle geliniyorsa Allah bu dünyada belki karşılık olarak vermeyecek. Yani tehir edecektir. Yani erteleyecektir ama asla ortadan kaldırmayacaktır. Şey derler Anadolu'da. Allah-u Teala bir hadisenin karşılığında hemen cezayı vermeyebilir ama asla onu unutmaz. Yani o mutlaka karşınıza gelir. Belki tehir edilir ama size o ceza hemen verilmez. Böyle bir söz vardır.
Evet, Allah geç kor ama hiç koymaz derler.
Yani yarına kor, yanına koymaz. Geç kor ama hiç koymaz. Yani bunu unutmamak lazım. Biz bir defter dolduruyoruz. Bunu fark etmek lazım. Bir defter dolduruyoruz. Bunun adına kitap deniyor. Kitapları açılacak diyor Kur'an. Yani sağdan verilenler, soldan verilenler diyor. Yani bu kitabını okuyanlar, fekra'u diye Kur'an'da geçen, oku bakalım kitabını denildiği zaman. Yani okuyacağımız bizim senaryomuz, bizim yazdığımız senaryo. Yani onu yazan biziz, yazarı biziz o kitabın. Sadece kalemi biz tutmadık. Ama öyle bir kitap ki, en ince ayrıntısından men ya'mel miskale zerratin hayra yara ve men ya'mel miskale zerratin şerra yara. Miskal zerresince, yani biz bazen bir yayın hazırlarız, bir yazı vesaire hazırlarız. Sonra okuruz ki aman burada virgül yanlış olmuş, burada işte nokta, hatta harf unutmuşuz ya da fazla harf koymuşuz. İşte burada cümle şu olmuş falan diye biz üstüne düzeltme yaparız. Hocam o yazar, bizdeki yazar, hocam Allah'ın tayin ettiği yazar, hiç ne eksik ne fazla ne yanlış ne hata, ne varsa onu öyle yazıyor ve tam bir şekilde Cenab-ı Hakk'a takdim ediyor. Allah bizi orada utananlardan eylemesin. Allah o defteri de böyle açıldığında o kabahatlerimiz var ya, onları da inşallah hayırlara tebdil eylesin. Öyle çıkarsın.
Setir eylesin
inşallah. Setir eylesin inşallah. Tabii bunu hak etmek için biraz gayret gerekiyor. Kulca gayret gerekiyor. Sonra Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın burada tabii erzakları vermesi meselesi var. Ardından da babalarına geri döndü kardeşler. Tabii erzakı aldılar. Ardından Kenan diyarına döndüler.
Peki Yusuf Aleyhisselam kendini orada
ifşa
tanıttı
etmedi
mı?
İfşa etmedi. Çünkü
baba tanıdı.
Tabii burada ilahi bir takdir var. Cenab-ı Hak müsaade etmedik de Hazreti Yusuf Aleyhisselam kendini ızhar edemiyor.
Peki kardeşleri biz borcumuzu ödemek istiyoruz denildiğinde ne deniyor? Orada bir rivayet var mı?
Hocam erzaklar alındı. Alındıktan sonra yola çıkıldı. Epey bir müddet gidildi. Belki bir hafta 10 günlük bir yol gidildi. Gidildikten sonra kendileri için onlara şey hazırlamıştı. Çuval hazırlamıştı yol azığı diye. Oradan yediler. Evlerine vardıklarında, bölgeye girdiklerinde belki bir aylık bir yol. Deve sırtında bir buçuk aylık bir yol belki. Evlerine girdiklerinde hazırlık için çuvallar açılınca gördüler paralarını. Yani verilen
geri konmuş.
Buğday çuvallarının içine gömülmüş verdikleri para. Böyle gördüler. Ayetin ifadesiyle sermaye, yani vermiş oldukları ücret, buğday çuvalının içinden çıkıyor. Topluyorlar ki verdikleri keseler, verdikleri altınlar, yani işte artık ödedikleri ücret içerisinde taslamam duruyor. Orada öğrendiler.
Evet, ayrıca da bir yolluk veriyorlar onlara.
Tabii ki. Yolluk veriyor. Yani işte 50 çuval verdiyse, develerini yükleyip gönderdiyse bir çuval da bunda yolda tüketirsiniz diye veriyor. Çuvallar açılmıyor. Döndüklerinde çuvallar açıldığında çuvalların içerisinden kendi paraları, keseleri çıkıyor. Hatta şaşırıyorlar. Hem de bizim keselerimiz çıktı diye. Babalarına gelip, yani Hazreti Yakub'a gelip itiraf ettiklerinde o diyor ki, yani belli ki diyor çok gönlü geniş bir idareciymiş diye böyle bir yorum yapılıyor.
Ama yine de anlamıyorlar.
Anlamıyorlar. Ancak şöyle, Hazreti Yakup Aleyhisselam bir şüpheleniyor. Bir tereddüt ediyor. Yani böyle bir şey bir insan niye yapar? Tanımıyor, etmiyor, ilk defa gelmiş. Bu neden olur diye bir şüpheleniyor ama cevap bulamıyor. Çünkü Cenab-ı Hak bildirmeyince bilemiyor.
Peki şöyle bir şey olmuyor mu hocam? Yani ben şimdi biraz daha böyle o anı işte düşündüğümde, yani bu idareci kimdir? İşte bunun ismi nedir gibi bir soru sorma veya araştırma gibi bir şeye ihtiyaç duymuyorlar mı mesela?
Hocam Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın o halini araştırsalar da çok fazla, isim değişik çünkü. Yani o dönemde Hazreti Yusuf kendi ismiyle konuşmuyor. Başka bir isimle orada. Aziz olarak geçiyor. Mısır Aziz olarak geçiyor. İnsanlar zaten kıtlık döneminde erzakını alıp bir an önce dönmenin telaşındalar. Çok fazla araştırmaları yok. Bu ne zaman şüpheleniliyor bu işten? Döndüklerinde. Döndüklerinde de zaten aradan büyük bir zaman geçmiş oliyor. Mesafe de çok uzak. Tekrar geri gelip bunu tekrar bir kontrol, kritik etme şeyleri, zamanları olmuyor. Sonrasında babalarına dönüp diyor ki, bize çocuklar, bize bir tembihte bulundu. Tamam, babanız ihtiyardır, gelme mazereti vardır. Ben onun hakkı için de size bir pay vereceğim. Ama diğer kardeşiniz o gelebilecek yaşta ve çağdadır. Onu getirmezseniz ben görmediğime erzak vermem diye onlara şart koşuyor. Yani Yusuf aslında Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam Bünyamin'i de istiyor. Onu getirmesini istiyor. Tabii burada Hazreti Yusuf'un bu yaptığı hal bir intikam alma ya da onlara had bildirme değil. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bir ilahi bir bilgi var. O bilgiyi yerine getirecek. Çünkü artık kavuşma anı yaklaşacak. Yavaş yavaş O süre gelecek. Yani Hazreti Yakub'u da isteyecek daha sonra Hazreti Yusuf Aleyhisselam.
Kaç kere gidip geliyorlar hocam? O zaman 3 mü oluyor?
3. dönüş Hazreti Yakup'la beraber olacak. Hı-hı. 1. dönüşte Bünyaminsiz var. 2. dönüşte Bünyamin'le birlikte gelecekler. Bünyamin kalacak. 3.sünde gittiklerinde.
Orada ifşa ediyor mu kendini?
Orada ifşa edecek kendisini. İkincisinde ifşa edecek.
Bünyamin onun için kalıyor.
İslami metinlerde ikincisinde kendisini ifşa ettiği. Bünyamin'i kendi yanında tutarken Hazreti Yusuf Aleyhisselam bir hadise oluşturuyor. Şimdi onlar ikinci defa erzak almaya gelirken önce babalarını ikna edecekler. Diyecekler ki babacığım bak böyle biz bir fazla pay alsak bizim için büyük bir kârdır. Yani neticede kıtlık dönemindeyiz. Durum ortada. Kenan ortada. Hı hı. Yani ne kadar pay alırsak bizim için ehemmiyetlidir diye. Hatta ödedikleri bedelin de ücretlerin de erzakın içinden çıktığını göstererek bakın ne kadar önemli babacığım işte bu bize karşı çok merhametli diye öne çıkarıp zaten Hazreti Yusuf'un da kastı şeyi oydu. O ifşa etmeden Bünyamin'i geriye getirebilmekti. Bu haliyle Hazreti Yakup Aleyhisselam Bünyamin'den razı olduktan sonra onlar yola çıkacaklar ve tekrar Mısır'a girişte bulunacaklar. Burada Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın Mısır'a girerken bir tembihi var çocuklarına. Dikkatli girin. Ayrı ayrı sayılarda girin ve farklı kapılardan girin.
Dikkat çekmeyin.
Dikkat çekmeyin. Biraz önce söylediğimiz gibi hem giyimleri, kuşamları, boyları, bosları kendilerini ele veriyor. Hem de kalabalıklar. Dikkat çekiyorlar bir anda. İki şey var. Birincisi tedbir. Yani siz fark edilmeden erzakınızı alın, zahir eden neyse gereken alın ve geri dönün. İkincisi nazardan korkuyor. Çünkü alımlı çalımlı bugün o toplumun sadece şeyi değil bu. Hassasiyeti günümüzde de böyle. Bir adamın 2-3 evladı erkekse yani ensesi biraz farklı.
Yürüyüşü değişiyor.
Yürüyüşü değişiyor tabiri caizse. Hazreti Yakup Aleyhisselam kendi evlatlarının 10 adet evladın yani bir de Bünyamin katılacak yanlarına 11 adet evladın bu şekliyle bir sefer alayı gibi geçişi Hazreti Yakup Aleyhisselam'ı biraz tereddüde sokuyor. Diyor ki evladım diyor böyle yapın. Göz değmesinden korkuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatta göz değmesinin hak olduğunu da bize ifade eder. Hı-hı. Hatta insanı kabre, deveyi kıdre. Kıdır tencere demek. Hı-hı. Tencereye sokar diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden nazar için tavsiyeler var Efendimiz'den. İşte bu felak naslar, arte'udu billahi kelimatillahi tâhmet diye başlayan o dualar. Ve özellikle maşallah ifadeleri bunlar. Bizim nazardan korunma metotlarımız olarak karşımıza geliyor. Ez cümle onlar Bünyamin Aleyhisselam'ı aldılar. Yusuf Aleyhisselam'ın yanına ikinci seferde artık vardılar. Ve bu haliyle bir giriş yapacaklar. Giriş yaparken de Hazreti Yusuf Aleyhisselam tabii onlar kendi tedbirlerini alacaklar ama takdir Allah'tan. Kader tecelli edecek. Sıra beklerken ifşa olunacaklar. Bu haliyle Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a Bünyamin'le birlikte tekrar takdim edilecekler. Hazreti Yusuf Aleyhisselam kardeşleri yanına girdiği zaman öz kardeşini kendisi tanıyor. Ardından onu yanına alıyor ve yanına aldıktan sonra bir yiyecek sofra hazırlatıyor. Sofrayı hazırlatırken de onları ikişer ikişer karşılıklı oturtuyor. Tabii 10 kardeş ikişer ikişer eşleşiyor. Bünyamin açıkta kalıyor. Bünyamin bu sefer gözleri doluyor, ağlamaya başlıyor. Hazreti Yusuf niye ağladığını sorunca o da diyor ki eğer diyor kardeşim diyor sağ olsaydı benim de Yusuf diye bir kardeşim vardı diyor. O da karşıma oturacaktı diyor.
İfşa oldukları olay ne hocam peki?
İfşa oldukları olay bu hadiselerden sonra onları yolcu etmeye hazırlarken Hazreti Yusuf Aleyhisselam ben kardeşiniz Yusuf'um diyecek.
Yok hayır daha önce ifşa oluyor ve sofra hazırlatıyor dediniz ya.
Ha şöyle o ifşa oldukları olay şu onlar gizlenmişlerdi ya. Saklanmışlardı tabiri caizse 2-2-3-3 girmişlerdi ayrı ayrı kapılardan ve farklı kuyruklara sıralara girip erzak alıp çıkacaklardı ancak askerler nöbetçiler onları tanıdı.
İkinci defa geldiklerinde
saklanıp gizliden alıp gideceklerdi paralarını ödeyip gideceklerdi ama ifşa oldular yani açığa çıktılar yakalandılar tabiri caizse. Yakalanınca askerler bir araya geldiler toparladılar bu 11 kardeşi Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a arz ettiler. Evet. Ondan sonra Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın sofra hazırlatıp karşılıklı oturtması biraz önce söylediğim sadece.
Eyvallah. Burada noktayı koyalım hocam. Önümüzdeki haftaya arkası yarın diyelim.
Tamam inşallah.
O sofrada işte Yusuf Aleyhisselam'ın ben senin kardeşin Yusuf'um deyip
evet.
Bünyamin'in karşısına oturduğu o andan i̇nşallah. Devam edelim programımıza inşallah.
Peki hocam. Inşallah.
Çok çok teşekkür ediyoruz
teşekkür
hocam.
Ediyorum.
Gönlünüze sağlık.
Sizler
Allah
sağ
razı olsun hocam.
Sağ ol.
Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Nebiler Silsilesi programındaydı. Kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını konuşuyoruz ve konuşmaya da devam edeceğiz. Bu hafta Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın erzak almaya gelen kardeşleriyle buluşmasını ve buradaki yaşanan olayları anlattık. Buradan yaşanan olaylarda çıkartmamız gereken ibretleri, hisseleri konuştuk, hocamızdan dinledik. Haftaya devam edeceğiz diyelim. Allah'a emanet olun efendim.